Şeker.
Bu ise adımız ve
uyumlu için. Yemek.
Hayatın Sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 9 Temmuz 2020 Perşembe, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Bol güneşli bir günde Ankara'dan herkese sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Efendim, bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca 15.55'e dek birlikteliğimiz devam edecek. Sevgili dinleyicilerimiz, sosyal medya günümüzün en önemli ve en çok tercih edilen bir iletişim aracı haline geldi. Hal böyle olunca bu mecra insanların elinde birer güç unsuru teşkil etmeye başladı. Bazı insanlar sosyal medyayı bir eğlence ve iletişim aracı olarak görürlerken, bazıları da işlerindeki kini, nefreti, öfkeyi açığa çıkardıkları bir araç olarak görüyorlar. Sosyal medya kullanıcıları hiç tanımadıkları insanlar hakkında rahatça küfürlü, onur kırıcı, hatta rahatsız edici yorumlar yapabiliyorlar. Bu davranışların elbette psikolojik boyutları da var. İnsanlar böyle saldırganlıklara neden ihtiyaç duyuyorlar? Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Eraslan telefon hattımızda olacak. Sosyal medya saldırganlığını konuşacağız. Ardından Hayatın Seslerinde yolculuğumuz devam edecek. Huzuru Hayat köşemiz var. Huzuru Hayat köşemizde bu hafta tevekkülü konuşacağız. Tevekkül ne anlama geliyor? Ayet ve hadislerde tevekkülden nasıl bahsediliyor? Tevekkül ve teslimiyet arasında bir fark var mı? Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hanımefendi bizlerle olacak. Hayatın Sesleri başladı. Müzikten sonra buradayız.
Tutmasa gözlerin, tutmasa ellerin, sevmesen de ben seni sevmeye razıyım. Yüzünü dönmesen, acımı görmesen, kadrimi bilmesen de ben yine de razıyım. Varsın gülmesin kaderim, varsın boş kalsın ellerin, ben seni sevmeye aşığım. Varsın gülmesin kaderim, varsın boş kalsın ellerin, ben seni sevmeye gözlerime, tutma
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Eraslan var. Levent Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba efendim, hoş bulduk.
İyi günler diliyoruz sizlere. Bugün sizinle sosyal medyayı konuşacağız. Sosyal medya son zamanlarda gündeme çok gelmeye başladı. Sosyal medyadaki kötü tavırlar bilhassa... Linç kültürü denilen bir şey var sosyal medyada. Bu linç kültürü nedir? İzah eder misiniz?
Evet, sosyal medya tüm dünyada 3 milyar 800 milyon kişinin kullandığı, ülkemizde de 54 milyon kişinin sosyal ağlara üye olduğu ve ortalama 2 saat 57 dakikayı geçirdiğimiz bir iletişim alanı. Ve dünya hiç bu kadar birbirine yakın, hiç bu kadar birbirini etkileyecek bir alanı oluşturmamıştı. Bu bağlamda yaklaştığımızda sosyal medya elbette birçok alanda önemli avantajlar ve faydalar üretirken bazı karanlık alanlarda da istenmeyen davranışlar üretmekte. Bunlardan bir tanesi de işte sizin girişte söylediğiniz sosyal medyada linç kültürüdür. Şöyle tanımlayabiliriz. Sosyal medya üzerinden herhangi bir kişi ya da kuruma dönük olarak yapılan toplu saldırılar. Burada tabii ki sosyal medyanın kendi olanakları dediğimiz ses, mesaj, görüntü, multimedya gibi özellikler kullanılarak bir kişinin kamuoyunda küçük düşürülmesi, susturulması, neredeyse dijital mezarlığa kadar indirilmesi haline bir sosyal medya linçi diyor. Çok yaygındır, ideolojisi yoktur, çok ilginç bir şekilde troll adı verdiğimiz sosyal medyadaki o karanlık karakterlerin de çok büyük bir şekilde rol aldığı bir dijital tehlikeli durumdur.
Evet. Bu linç kültürünü bilhassa siyasilere yapıldığını görüyoruz. Sanatçılara yapıldığını görüyoruz. Peki insanlar sosyal medya aracılığıyla neden birbirlerine saldırma ihtiyacı hissederler?
Bunun çeşitli nedenleri var. Bir kere sosyal medya üzerinden iletişim kolaydır. Ortaya koyduğunuz argüman, propaganda malzemesi, algı malzemesi çok hızlı yayılabilir. Hı-hı. Ve türlü türlü avantajlara sahip bir uygulama. Yani normalde yüz yüze belki haftalar, aylar sürecek bir kampanyayı sosyal medya üzerinden bir hashtagle açacağınız bir tag üzerinden çok rahat yapabilirsiniz. Yaygın olması kolaylığından aynı zamanda hukuktaki boşluklarından ortaya çıkmaktadır. Günümüzde de biliyorsunuz birkaç gündür bunu tartışıyoruz ülkemizde. Sosyal medya hukuku, bilişim hukukundaki bazı eksiklikler, yasa koyucuların 12 yıl önce ortaya koydukları durumla günümüzdeki durumun farkından ötürü insanlar çok rahat bir şekilde birbirlerine sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit, şantaj gibi istenmeyen davranışa yöneltebilmektedir.
Evet. Birilerini linç etme, birilerini hakaret etme, küfretme, onu kötü duruma düşürmenin altında sanırım bir ego tatmin durumu da var değil mi?
Tabii ki bu işlerin tamamı psikosomatik durumlar. Bakın sosyal medya kültürü denen bir kavram var. Bu da kişinin kendi gerçek kültüründen oluşur. Yani gerçek yaşamında çok sinirli, agresif ya da böyle hırçın olan bir kişi bu özellikleri sosyal medyaya da yansıtıyor. Bu aslında bizim bir yansımamız, öyle bakmamız lazım. Bir de tabii ki şiddet Erik Fromm'a göre öğretilebilir oldu. Ve sosyal medya ne yazık ki şiddeti öğretmektedir. Ve tabii şu çok önemli, bakınız sosyal medyayı bazı kişiler sınırsız ücra bir alan, diledikleri ve istedikleri her şeyi yapacakları bir karanlık bölge zannetmekteler. Hı hı. Problem bu. O yüzden rahatlıkla herkes istediği şekilde karşı tarafa böylesi cümleler kurabilmekte. Ancak sosyal medya kültürü gelişmiş toplumlarda böylesi durumlar yoktur. sosyal medyanın formal ve informal kuralları vardır. Ne yazık ki ülkemiz için sosyal medya kültürü gelişmiş toplum sınıflaması da yapamamaktayız.
Evet. Levent Bey, Türkiye'ye baktığımızda bir istatistik var. Kullanıcıların bir günde internette geçirdiği ortalama süre 7 saat 29 dakikaymış. Bu çok uzun bir süre aslında. Ve sosyal medyanın en çok kullanılan mecraları da YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat ve Twitter. Ya bunun yanında Çin kaynaklı TikTok da var. Çok fazla evet. kullanılıyor bu mecralar. Peki diyelim ki bir lince maruz kaldık yaptığımız bir paylaşımdan dolayı. Biz nasıl hareket etmeliyiz? Haklarımızı nasıl savunmalıyız?
Şimdi sosyal medya saldırganlığı diye bir kavram. Bu kavramı naçizane ürettim ben ve bir yurt dışı dergide yayınladık. Sosyal medya saldırganlığının bir versiyonudur. Sosyal medya linci. Yani bir kişinin ya da bir grubun bir başka kişi ya da gruba sosyal medyanın olanaklarını kullanarak yaptıkları yıldırma, sindirme faaliyetlerine biz sosyal medya saldırganlığı diyoruz. Ve bunun iki boyutu oluyor. Bir, böylesi saldırıya uğrayan bir kişi suskunluk sarmalına giriyor. Ben bunun adına bu ünlü psikolog Neumann'ın ifadesidir, suskunluk sarmalı. Ondan ödünç alarak sosyal medyada suskunluk sarmalı haline getiriyorum. Yani susuyor kişi.
Evet.
Bakın bir WhatsApp grubunda yazışmalar yapılmakta, örnek verelim. Fakat sizin yazdığınız, ortaya koyduğunuz genel kabulün dışında bir anda insanlar size tepki geliştiriyorlar. Burada insan iki davranışta bulunuyor. Ya suskunluk sarmalına geçiyor ve bir süre sonra gruptan ayrılıyor ya da karşı atağa geçiyor ki işte daha sonra bu hırçınlaşmanın ve şiddetin de boyutu artıyor. Bu yüzden bakın çok önemli bu. İnsanların sosyal medya hukukunun çeşitli özellik ve durumlarını iyi bilmesi ve bunları içselleştirmesi gerekmekte. Bunu da verecek kurumlar var. Tüm dünya bunu yapmakta. Bir tanesi okullardır. Buradan Milli Eğitim Bakanlığımıza, Gençlik Spor Bakanlığımıza ve Aile Bakanlığımıza sesleniyorum. Şu ellerinizdeki çocuklar ve gençlere lütfen öğretmen ve ebeveynlere bu süreci nasıl gerçekleştiğini öğretmemiz ve anlatmamız gerekmekte. Yasaklamalar, ağır cezalar bir yere kadar etkilidir. Biz sosyal medyayı kullanacaksak bunun kurallarını, bunun hukukunu, bunun etiğini iyi bilmeliyiz.
Evet. Son zamanlarda gençler arasında intihar vakaları da görülüyor. Biraz daha artmış olabilir. Bu sosyal medya linçlerinin de etkisi var mıdır? Hani dediniz ya, bazı insanlar seslerini çıkartmıyorlar, kendilerini savunmuyorlar ve içlerine kapanıyor dediniz. Bunun bir etkisi var mıdır?
Tabii ki vardır. Vakalar da yok değildir. İşte bir genç kızımızı hatırlıyorum. Fiziksel görünümüyle ilgili bir toplu tacize uğramıştı. Nihayetinde intihar ettiği söylenmişti. Avrupa'da, Amerika'da daha fazla bunları görmekteyiz. Bakın normal yaşamda yüz yüze, face to face, rubelu, en fazla biz 10-20 kişiyle etkileşim halindeyiz. Ama sosyal medyada bu 10 binler, 100 binleri bulmaktadır. Bu yüzden insanlarda bıraktığı etki, kendisine yapılan bu hakaretin etkisi çok geniş olmaktadır. Bir kelebek etkisi gibi, bir kar topu gibi bir anda bu başlamaktadır. Bu yüzden böylesi durumlara maruz kalan kişilerin mutlaka yasal haklarını aramalarını, bu işi hukuka taşımalarını biz istiyoruz. Bakınız, sosyal medya üzerinden yaşanan her türlü olumsuz hadiseye ses çıkarmazsak, tepki koymazsak, hukuki haklarımızı bilmezsek, karşı taraf bunu bir kat daha artırarak farklı bir boyuta geçebilmekte. Bunun biz bir araştırmasını yaptık. Üniversite gençlere sorduk. Sosyal medya saldırganlığına uğradınız mı? %70'i uğradık dedi.
%70.
Tabii hakkınızı aradınız mı? Hukuka, kolluk güçlerine başvurdunuz mu? %10'u başvurduk dedi. Bunlar çok önemli parametreler. Bu yüzden okullarda bunu bizim mutlaka öğretmemiz, evlerde anne babaya öğretmemiz gerekmekte eğer sosyal medyayı kullanacaksak.
Evet. Lince maruz kalanlar, haklı insanlar haklarını savunamadıkları için haksızlar da hadlerini aşıyorlar gitgide. Bunu görüyoruz demek ki. Çünkü %70'e varan bir orandan bahsediyorsunuz.
Tabii yani çok hızlı bir şekilde. Bakın WhatsApp diyoruz. Bizim benim koordinatörümde yaptığımız WhatsApp Sapiens adlı bir araştırma var. WhatsApp insanı. Bakın her 4 kişiden biri 25 bin kişinin Türkiye'nin en büyük tekil araştırmasıdır. 25 bin kişilik bir grubu çalıştık biz. Ve her 4 kişiden biri WhatsApp gruplarında böylesi durumlara, linçlere maruz kalmış. Her 4 kişiden biri gruplardan atılmış. Bakın bu iş o kadar yaygın ki artık bizim hayatımızda. Yani günlük hayatımızın tamamındaki enformasyonu biz sosyal medyadan alıyoruz. Reuters'ın 2020 araştırmasına göre Türkler sosyal medyadaki haberlere güveniyor. %40'tı, %51'e yükseldi bu. Bu ne demek? Artık biz haber alma, enformasyon sağlama, veri sağlamada geleneksel yolları değil, sosyal medyayı ele alıyoruz. Bu yüzden o mecranın çok net bir şekilde doğru, dürüst ve rafine bir şekilde dönüşülmesi gerekiyor. Aksi takdirde linçler, algı operasyonları, manipülasyonlar, aklınıza gelen her şeyi tekrar tekrar yaşayabilir.
Evet. Sosyal medyaya bir düzenleme getirilmesinin elzem olduğu görülüyor. Geçtiğimiz günlerde de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bir yazı paylaşmıştı. Artık sosyal medya düzelene kadar hesabımı kullanmayacağım demişti. Tepkisini ortaya koymuştu. İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde mecliste bu yönde bir karar alınıp düzenleme getirilecektir. Çünkü hak kaybına uğrayan, lince uğrayan çok insan var. Bir de bunun yanında sahte hesaplar var. Art niyetli insanlar sahte hesaplar açıyorlar ve bu sahte hesaplar üzerinden bir linç kampanyası başlatıyorlar. Bir de bot diye tabir edilen hesaplar var. Bu konular hakkında neler söylersiniz? İnsanlar bu sahte hesapların zararlarından nasıl sakınabilirler?
Evet, tabii ki dijital dünya kendi olanaklarını hem olumlu hem olumsuz bağlamda ortaya koymaktadır. Baktığımız zaman fake adı verdiğimiz hesap üretme geçmişe göre biraz zor. Bunu sosyal medya sağlayıcıları engellemeye çalışmakta ama tabii yeterli olmamakta. Çünkü cep telefonu doğrulaması istemekte. Hı hı. Belki ilerleyen günlerde yasal metin kabul edilip şirketler de kabul ederse TC kimlik numarası belki alınabilir. Ancak tabii robottan hareketli bot hesaplar. Bir de belki ilk defa duyacaksınız smart botlar var. Yapay zeka ile çalışan. Smart bot, akıllı botlar var. Yani sizin hesabınızı tarayıp çok net bir şekilde sizinle sohbet edebilen robot hesaplar var. Biz bunlara smart bot diyoruz. Hı-hı. O fotoğraflar o kadar gerçekçi ki ayırt etme imkanı yok. Bunu da Ruslar daha yoğun kullanmakta. Ülkemize dönük geçen aylarda da olan durumlarda biz bunu saptadık. Tabii bunları nasıl tanıyacağız? Bir, kullandıkları isimde rakamlar çok olur. Sürekli retweet ederler. Anlamsız mesajlar yayınlarlar. Ve genelde kullandıkları resimler çok gerçeğe yakın değildir. Yani dinleyicilere önerimiz önce bunlara baksınlar. Yani bu hesaplar kimin? Yani biz işin uzmanı olarak çok rahat görebiliyoruz. Bu bot hesap diyebiliyorsunuz. Çünkü tutarlı değil. Paylaşımları yok. Sürekli bir başka sistem üzerinden retweet etmekte.
Evet.
Ancak tabii bilmeyen kişiler için de üzücü ve büyük problemler yol açabilecek bir teknolojiden bahsediyoruz.
Evet. Sayın Eraslan, diyelim ki hakkımızda bir sahte hesap açtılar. Görselin çok ağırlıklı olduğu Instagram'ı ele alalım. Instagram'da benim adıma bir hesap açtılar ve orada kötü fotoğraflar paylaşmaya başladılar. Ve ben de bu durumdan etkilendim, zarara uğradım. Çünkü çevrede bir onur kaybı oldu. Ben bu hesabı Instagram'a şikayet ediyorum ve çevremdeki insanların da şikayet etmelerini sağlıyorum. Bazen o hesap kapatılabiliyor, bazen de kapatılmayabiliyor. Benim doğrudan şikayet edebileceğim bir merci var mıdır?
Bakınız, ekran kaydını alıp siber@egm.gov.tr'ye başvurabilirsiniz. Şirketin kendi şikayet mekanizmalarını kullanabilirsiniz. benim önerim mutlaka bir açıklamanın da yapılması. Çünkü sessiz kalmak çok faydalı değil böylesi durumlarda. Elbette insanlar bırakın ticari itibarlarını, canlarını kaybediyorlar. İntihara ya da toplumsal bağlamda çok farklı üzüntüler de yaşayabiliyorlar. Ama lütfen ve lütfen asla geri durmasınlar. Yani haklarını savunsunlar, şikayet etsinler, basın savcılığına versinler ki bunlarla baş edebilirim. Zaten böylesi kişileri cesaretlendiren bu. Kimse uğraşmak istemediği için emin olun ortam sosyal medya aymaz kişilere kaldı. Sosyal medya kötü bir şey değil. Dijital dünya tehlikeli bir şey değil. İnsanlık tarihinin en hızlı bilgi edinme mekanizmasıyla beraber.
Evet.
Ancak iyi kullanırsak fayda ama iyi kullanamazsak da zarar göreceğimiz bir zemin olduğunu asla unutmamalıyız.
Evet. Sizin bir temiz sosyal medya kampanyanız var Sodigem olarak. Şimdi günümüzün en çok kullanılan mecralarından bir diğeri TikTok. TikTok ve YouTube gençliği diye bir tabir var artık. Gençler kısa kısa videolar çekip yayınlıyorlar ama bu videolar genellikle toplumun ahlaki yapısına zarar veren videolar. Bu hususta neler söylemek istersiniz?
Bakınız TikTok dediğimiz uygulama Çin menşelidir. Çin'in de binlerce yıllık algın, propaganda, istihbarat geçmişini de göz önüne aldığımızda TikTok bir sanal casusluk uygulamasıdır.
Burası önemli. Sanal casusluk uygulaması dediniz
tabii
değil
ki,
mi?
Tabii ki. Çünkü TikTok kurulan bir telefonda bakın neler oluyor. Bir, sizin konumlarınız her 30 saniyede bir Çin'e gönderiliyor. Sizin elektronik posta, banka şifreniz, yaptığınız her türlü yazışma, kopyalamalar, Wi-Fi şifrenin tamamı kayda alınıyor. Düşünebiliyor musunuz?
Çok tehlikeli yani, o halde.
Tabii ki Hindistan, Amerika, Hong Kong bu yüzden bu işe itiraz ediyorlar. Ve bu geçen haftalarda tersine mühendislik uygulamasıyla ortaya çıkartılmış. Hindistan'da tam 400 milyon TikTok kullanıcısı var. 60 milyarlık bir pazar, toplamda 800 milyonluk bir pazardan bahsediyoruz. Ve Çin, dikkat ederseniz sosyal medya uygulamalarını kendini kapatmış. Ama kendisi bunların taklitlerini yapıyor. Mesela YouTube yerine Youku diye bir siteleri var. Qzen, QQ gibi milyarlarca hesabın olduğu siteleri yönetiyorlar. Çin'in bu vurgusu önemli. Bir de bakın Afyon'da bir çocuğumuz video çekerken göze düştü boğuldu. Pornografiden uyuşturucuya, pedofiliden birçok suç alanına bu TikTok dediğimiz şey kullanılıyor. Bir de toplumun, ya ben izlerken rahatsız olurum, izlememeye çalışıyorum. İnsanların oradaki davranışları, hareketleri ya toplumsal olarak o bireyin bütün o önemini yitiriyor. Yani hani diyoruz ya eşref-i mahlukat, eşref-i mahlukattan çıkıyoruz TikTok uygulamalarında.
Evet.
Bu hem toplum psikolojisi hem de sosyoloji bağlamında zarar veriyor. Bakanlık bunu biliyorsunuz BTK incelemeye aldı. Bizi belki yurt dışında dinleyen ülkelerde böylesi durumlar yoktur. Ama lütfen kendi çocuklarını korumaya alsınlar. TikTok iki bağlamda çok zararlıdır. Bir güvenlik ve iki sosyopsikolojik bağlamda zararlı bir uygulamadır.
Evet. Şimdi her bilgisayarın bir ID'si var. Yani kimliği var. Sosyal medyaya da böyle bir kimlik getirilse, örneğin kişiye özgü. Benim bir kimlik numaram var. Sadece bu kimlik numaramla sosyal medya hesaplarımı yönetebileceğim. Benim haricimde hiç kimse bu sosyal medya hesaplarını yönetemeyecek ve dolayısıyla da güvenli bir ortam sağlanmış olacak. Sizce bu çözüm olabilir mi?
Bakın sosyal medya sağlayıcı şirketler onların onay vermediği hiçbir uygulama gerçekleşememektedir. Bakın problem bu. Şu anda Twitter Trump'la, Zuckerberg Trump'la kavga etmekte biliyorsunuz.
Evet.
Amerikan başkanının tweetinin altına bu tweet yalandır ibaresini koyabilecek bir güçten bahsediyoruz. Yani
evet.
Bu dediklerimiz elbette olabilir ama o arayüz dediğimiz o Twitter, Facebook, Instagram bunları kabul ederse olur. Etmezse olmaz. Bu yüzden yani TC kimlik numarası da dahil olmak işte az önce sizin söylediğiniz gibi bir kişisel bir personel ID kurgulamak, bunların tamamının yaşama geçmesi bu şirketlerin onayına bağlı. Bir evet. de diyorlar ki kullanmayın diyor adam. Yani çok net bir şekilde. Ya kullanmayacağız ya da onları masaya çekeceğiz. Ve bunların mesela Türkiye'de hiçbir şirketin muhatabı yok biliyor musunuz?
Evet. Türkiye'de temsilcilikleri yok. O yüzden de...
Evet. İngiltere'de bir daha bir şey bilgi vereyim. Mesela Facebook'a verdiğiniz reklamların vergileri İrlanda'ya gitmekte. İrlanda'dan fatura kesiyor size. Şimdi... hal böyleyken muhatabı olmayan bir sistem hem toplumsal olarak hem de diğer bağlamda elbette bize zarar vermektedir. Benle ilgili yazılmış olumsuz şeylerin hesabını sormak istiyorum ama cevap alamıyorum. Bu yüzden sosyal medya şirketlerinin masaya oturması ve bu şartlara uyum sağlaması gerekmekte.
Evet. Sosyal medyada linç kültürü bu konuyu konuştuk sizinle. Aslında gençlerimiz bizim geleceğimiz, onları korumak hepimizin vazifesi. Dolayısıyla sosyal medya kontrolü önce kişilerin kendisine düşüyor, sonra ebeveynlere yani anne babaya düşüyor, daha sonra da devletimize düşüyor. Bunu hep birlikte aşmak gerekiyor. Güzel bir toplum için, sağlıklı bir toplum için, güzel aile düzeni için bunlar şart. Çok teşekkür ederiz Levent Bey programımıza katıldığınız için.
Son olarak şunu eklemek isterim.
Buyurun.
Ergen dediğimiz 15-18 yaş grubu anne baba olan dinleyicilerimize şu soruyu soracağım. 16 yaşındaki bir çocuk niye gece 03'e online? 15 yaşındaki bir kız çocuğu niye gece 04'te hala erişimde?
Evet, lütfen haklısınız.
Bunun cevabını versin. Çünkü benim verdiğim bu saatler kriminal saatlerdir ve istenmeyen, olumsuz, her türlü kriminal davranış bu saatlerde olmaktadır. Anne babaları uyumamaya davet ediyorum.
Çok teşekkür ederiz bilgilendirdiğiniz için.
Ben teşekkür ederim, saygılar.
Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Eraslan telefon hattımızdaydı. Sosyal medya linçini konuştuk. Neler yapılabilir? Bunları ele aldık. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Anlıyorum ben seni, bana aşık değilsin ki. Benim seni çok sevmem, kendimle ilgili. Bana biraz zaman ver, yaralarım çok yeni. Yaralarım çok yeni, kabahat sen.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizle devam ediyor. Bu köşe huzurlu bir köşe efendim. Bugün tevekkülü konuşacağız. Pek çoğunuz çevrenizde tevekkülü duymuşsunuzdur. Hatta büyükler der ki önce dua et, sonra da tevekkül. İşte bu konuyu Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hanımefendi ile konuşacağız. Telefon attığımızda. Ayşe Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ediyorum.
İyi günler diliyoruz.
Teşekkürler size. Hocam, iyi günler olsun.
Teşekkür ediyoruz. Belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır tevekkül kavramını. Tevekkül ne demektir? İsterseniz sohbetimize böyle başlayalım.
Evet, tevekkülün tam da böyle insanları kuşattığı, insanların da tevekkülle rahatladığı günlerdeyiz sanıyorum. Pandemi günleri devam ediyor çünkü.
Evet.
Çok şükür ki sıkıntıları tevekkülle atlatabilen bir toplum mozaiğimiz var. Ben bu anlamda Allah'a ne kadar şükretsek azdır diyorum. Tevekkül literatüre baktığımız zaman bize şöyle bir cümleyi kurduruyor aslında. Gereken bütün tedbirleri aldıktan sonra Allah-u Teala'ya sonucu havale etmek. Ama üzerine düşen vazifeyi yerine getirdikten sonra havale etmek. Bu çok anlamlı, çok önemli bir şey. Çünkü Allah'a tevekkül etmek insanı ruhen rahatlatan, vazifemi yaptım, sonuçta Allah'ın dilediği olacak diyerek ona güvenmek insanı ruhen rahatlatan bir olgu. İyi ki var tevekkülümüz diyorum.
Evet, ben şöyle anlıyorum hocam. Allah'ım ben elimden geleni yaptım, sonucunu, gerisini sana bıraktım diye anlıyorum.
Evet.
Mesela
evet.
Öğrenci dersini çalışıyor, elinden geleni yaptıktan sonra sınava giriyor ve sınavın neticesini bekliyor. Allah'ım sana tevekkül ettim, yani gerisini sana bıraktım diyor. Çiftçi ise tarlasını ekiyor, biçiyor, elinden geleni yapıyor, işte ilaçlamasını yapıyor, sulamasını yapıyor ve gerisini sana bıraktım, tevekkül ettim Allah'ım diyor, değil mi?
Evet, Allah'a tevekkül etmenin tam da tarifi böyle Mustafa Bey. Peygamber Efendimiz'in bu konuyla ilgili çok örnek alabileceğimiz aslında bir hadis-i şerifi var. Sahabeden birisi gelerek ona diyor ki ya Resulallah, devemi serbest bıraktım yoksa onu bağlayıp da mı tevekkül edeyim Allah'a? Peygamber Efendimiz önce deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et buyuruyor. Yani gerekeni yaptıktan sonra sonucu Allah'a havale etmek tevekkül. Böyle olursa eğer insan tembelliğe ya da her şeyi yaratana havale etmeye yanlışına düşmez. Ve Rabbül Alemin'e vazifesini yapmış olarak üzerime düşünü yaptım ben Allah'ım. Bundan sonra senden yardım istiyorum duygusuyla dua eder. Ona bağlanır gönlünü ruhunu ve bundan sonraki sonuca da katlanır.
Evet.
Çünkü elinden geleni yapmıştır. Bu gönül huzuruyla gelen bir şey çünkü.
Doğru. İslam kaynaklarımızda baktığımızda iki türlü duadan bahsedildiğini görüyoruz hocam. Kavli dua ve fiili dua. Kavli duada kul elini açar, Allah'a dua eder. Fiili duada da o işi yapar. İşte dediğimiz gibi öğrenci ise dersini çalışır, masa başına geçer, kitaplarını açar, okur. Çiftçi ise tarlasını eker, biçer. İki türlü dua olduğunu görüyoruz. İkisi birlikte olduğu zaman netice alıyoruz değil mi?
İkisi birden evet. Bununla ilgili de literatürümüzde geçen bir nakil var Mustafa Bey. Hazreti Ömer Yemen'e gidiyor. Yemen halkından boş gezen bazı insanların olduğunu görüyor. Onlarla karşılaştığında siz kimlersiniz diye soruyor. Onlar da biz tevekkül edenleriz diyorlar. Hazreti Ömer bunun üzerine onların boş gezdiğini, çalışmadığını, gayretlerinin olmadığını fark edince aksine diyor, siz hazır yiyicilersiniz, müteekkillersiniz. Gerçek anlamda tevekkül eden tohumu yere atıp sonra Allah'a tevekkül edendir diyor onlara.
Evet.
Yani vazifeyi yaptıktan sonra Allah'a tevekkül etmek. Tohum toprakla buluşacak. Öğrenci dersiyle buluşacak, gayret edecek, çalışacak.
Evet.
Toplumda insanlar gerektiği kadar çalışacak, gayret edecek. Her hususta ondan sonra sonucu Allah'a havale edecek.
Evet.
Eğer böyle olmazsa, gayret edilmez, çalışmazsa insanlar kişiye çalıştığının karşılığı vardır diyen bir Kur'an ayeti var bizim zihnimizde. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet var. Dünyada da ahirette de kişiye çalıştığının karşılığı var. Çalışana vereceğini vaat eden bir Rabbimiz var. Çalışmayı teşvik eden bir peygamberimiz var bizim. Dolayısıyla
evet,
her mümin öncelikle üzerine düşen vazifeyi gerektiği kadar yapacak, fazlasıyla gayret edecek. Ondan sonra işin sonucunu Allah'a havale edecek. Bu durumda Allah-u Teala elbette ki kullarına yardım edeceğini vaat ediyor zaten.
Evet. Bir işe giriştiğimiz zaman sonuna kadar imkanlarımızı kullanmamız gerekiyor. Bunu anlıyoruz. Daha sonra duaya yöneleceğiz, tevekkül edeceğiz. Şimdi bir ayet dikkatimi çekiyor. Bir işe başladığın zaman Allah-u Teala'ya tevekkül et, ona güven. Ali İmran Suresi 159. ayet. Hocam zor zamanlardan geçiyoruz hala. Pandemi günlerindeyiz. Bu küresel salgın sürecinde bizim tevekkül anlayışımız nasıl olmalı?
Salgın hastalıklar yeryüzünde dönem dönem olmuş, geçmiş yüzyıllarda da olmuş, bunların nakillerini okuyoruz biz. Hep tedbirler alınmış. Peygamber Efendimiz de pandemiyle ilgili, salgın hastalıklarla ilgili bir nakli bırakıyor bize. Bununla ilgili veba salgınının olduğu dönemde oraya giren çıkmasın, oradan çıkan da bir daha oraya dönmesin. Yani oradakinin hareket etmek, kim neredeyse orada sabit kalsın. Tedbirdir, tedbir almak gerekiyor. Bugün de pandemi sürecinde bilim adamları, bu işin erbabı olanlar bize bir kısım kurallar söylüyor. O kuralları yerine getirmeniz gerekiyor. Mesela maske kullanmak, mesela korona rahatsızlığı tespit edilmişse bir kimsenin, o ve onunla temasta bulunan herkesin bulunduğu yerden ayrılmaması, çıkmaması, başkalarıyla temasta bulunmaması tedbirleri söyleniyor. O zaman bu tedbirler alınmalı ve bu kurallara uyulmalı. Kurallara uyduktan sonra da sonuç Allah'a havale etmeli. Yani tevekkülümüz bizim ya bana bir şey olmaz mantığıyla dolaşmak şeklinde değil. Herkese bunlar zarar verebilir. Virüs herkese zarar verebilir.
Hı-hı.
Ama tedbiri almak gerekiyor. Tedbiri almadığımız zaman, kurallara uymadığımız zaman başımıza bir sıkıntı gelir de biz de bir korona hastalığına yakalanırsak bu süreçte ben Allah'a tevekkül etmiştim, bana yardım etmedi sisteminde bulunmaya hakkımız olmaz. Çünkü biz kurallara uymamış oluruz denilini yapmadığımızda. Kurallara uyacak insanımız. Kurallara uyduktan sonra Rabbim beni sen muhafaza et diyecek. Çünkü gözümüzle görmediğimiz, göremediğimiz bir virüse karşı mücadele veriyoruz. Dünya insanlığı olarak, toplum olarak. Ülkemizdeki insanlar da konulan kurallara uyduğu zaman belki de zararın en az düzeyde geçiştirilmesine yardımcı olacak. Her birey sorumlu bu anlamda. Mustafa
evet.
Bey, ben özellikle şunu söylemek istiyorum.
Buyurun hocam.
Pandemi sürecinde kurallara uymaması sebebiyle insanların hastalanmasına, bu virüsü kapıp belki hayatını kaybetmesine, belki karantinada kalmasına sebep olan, kurallara uymadığı için buna sebep olan insan ciddi kul hakkına girer ve Allah hesabını sorar. Çünkü size ben kurallara uymanız gerektiğini bildirdikten sonra insanlar uymanız gerektiğini düşünecek bir akıl vermedin mi diye sorar Allah-u Teala.
Evet.
Dolayısıyla hepimiz söylenilenleri can kulağıyla dinlemek ve ne yapabileceksek maksimum düzeyde bunlara uymak zorundayız. Bu sorumluluk bir vatandaş olarak da görevimiz bizim. Özellikle bir Müslüman olarak görevimiz. Çünkü kimseye zarar vermemek gibi, kimsenin sıkıntısına sebep olmamak gibi bir misyonumuz var bizim yeryüzünde.
Evet. Ayşe Hocam, çok önemli bir noktaya değindiniz. İnsanlar maalesef bazı kavramları karıştırıyorlar. Hiç tedbir almadan ben tevekkül ettim Allah'a, ne olacak ki? Allah beni görmüyor mu, zaten beni muhafaza eder diye söylüyorlar. Fakat bu biraz da cahillikten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi önce tedbir, daha sonra kesinlikle tevekkül. İkisi kesinlikle birlikte olmalı.
Evet.
Hani diyorlar ya, tevekkeltü alallah, Allah'a tevekkül ettim.
Ama vazifesini yapmadan tevekkül edenin tevekkülü
olmaz.
Olmaz. Böyle bir şey söz konusu olamaz zaten.
Evet.
Ama cidden vazifesini yaptıktan sonra tevekkül etmek, Peygamber Efendimiz'in müjdesi var bu konuda da. Ümmetinden şu kadar insan cennete hesaba çekilmeden girecektir dediği sınıftan bir sınıftır Rablerine tevekkül edenler. Ama burada vazifesini yaptıktan sonra Allah'a tevekkül edenler şerrine düşmek lazım. Bununla ilgili bir hadis-i şerifi ben hemen zikretmek istiyorum. Eğer siz hakkıyla tevekkül etseydiniz, yuvasından aç olarak uçan kuşların dönmesi gibi yuvalarına rızıklandırılırdınız diyor.
Evet, bu benim çok hoşuma giden bir hadis-i şerif hocam. Beni çok etkiler.
Yuvasında oturan demiyor, yuvasından aç çıkan diyor, çık diyor yuvandan.
Evet.
Ara rızkını, döndüğünde tok döneceksin. Yani vazifeyi yerine getirmek çok çok önemli.
Doğru.
Peygamber Efendimiz de buna işaret ediyor. Bence gerçekten şöyledir, zihnimizin köşesine bunu yazmalı. Ve tevekkül anlayışımızın ne olması gerektiği noktasında Peygamberimizin yol göstericiliğini ciddiyetle anlamaya, hayatımıza yansıtmaya çalışmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor.
Evet, tevekkül bir kalp işi, imandan geliyor aslında. Peki tevekkülün bize dünyada ve ahirette kazandırdıkları nelerdir?
Tevekkül konusunda biz ayet ve hadisleri taradığımızda dünyada bir huzur ve sükunu hediye ettiğini, bahşettiğini görüyoruz. Yani ben vazifemi yaptım, hakkımda hayır varsa, belki Rabbim daha hayırlısını verecekse ya da ahirete hakkımda vereceği şeyi ertelediyse ben bilmiyorum. Ama vazifemi yaptım, sonucuna razıyım duygusu insanı rahatlatan, güçlendiren bir husus. Ruhen olgunlaştıran bir husus. Zaten Allah-u Teala da ahirette tevekkül ehline özel muamele edeceğini ayet-i kerimelerde ifade ediyor. Bunları kulağımızdan hiç silmememiz gerekiyor. Bu ayetler bizim için hakikaten yol gösterici. Allah'a tevekkül eden insan bana Allah yeter dediği andan itibaren vazifesini yaptıktan sonra bilir ki dünyada da Rabbül Alemin onu huzurlu kılacak, ebed aleminde de mükafatını verecek. Bu duyguyla toplum aslında şekillense, bu duygularla insan birbirine muamelesinde dikkatli olabilse ve vazifelerini, sorumluluklarını bilebilse herhalde toplum dünyada cenneti yaşar diyorum ben.
Evet, inşallah. Hocam, bir de teslimiyet kavramı var. Tevekkül evet. Ve teslimiyet arasında nasıl bir fark var?
Tevekkülde vazifeni yaptıktan sonra Rabbine teslim olma ruh hali var. Vazifeyi yaptıktan sonra. Teslimiyette ise her harikarda azim, sebat ve kararlılıkla Allah-u Teala'ya sığındıktan sonra işin sonunu ona havale etme hususu var. Tevekkül teslimiyetle birlikte anlamlı ve önemli. Fakat sadece teslimiyet, yani mesela şu örnek vermem gerekirse, ben trafik kurallarına uymuyorum, Allah'a teslim oldum diyorum ve kırmızı ışıkta karşıya geçiyorum.
Hı hı.
Hızla gelen aracın durma ihtimali belki olabilir ama kendisine yeşil yanan araç kırmızı ışıkta geçen yayaya vurduğu zaman sanıyorum bunun vebali de sorumluluğu da kural ihlalini yapandır. Onunki teslimiyet değildir. Ben Allah'a teslim oldum diyemez kuralı ihlal eden. Çünkü senin uyman gereken kural var. Ama tevekkülde ne var? Kırmızı ışıkta dur, yeşil ışık yanınca geç. O zaman can emniyetiyle karşıya geçersin. Ondan sonra Allah'a teslim ol. Kurala uyup tevekkül ettikten sonra Allah'a teslim ol. Bu mantığı zihnimize oturtmamız gerekiyor Mustafa.
Evet. Şimdi aklıma bir soru geldi hocam. Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'i kurban etmeye yönelmesi tevekkül mü, teslimiyet mi?
O Allah'a teslim olmuştu.
Evet.
Ama ondaki iman duygusu Rabbil Alemin'in bir müjde, bir muştu vereceğinin garantisi vardı ruhunda. İkisini birlikte düşünelim. Ben Rabbime teslim oldum derken evladını bıçağın kesmeyeceği herhalde ruhunda hissettirilmiş diye düşünüyorum ben Mustafa Bey.
Evet.
Fakat Allah kendisine güvenen peygamberini, biliyorsunuz o kıssanın devamını. Bugün yapsak aynı şeyi, acaba ben Allah'a teslim oldum, evladıma bıçağı sürerim, Allah da buna isim vermez diyebilir miyiz? Aynı
evet.
Şey değil yani. O bir peygamberdi ve bir şeyin tevekkülde, teslimiyette zirvesi gösteriliyordu. Ama vazifesini yapmıştı İbrahim peygamber.
Evet. Kur'an-ı Kerim'de...
Hatırlatılmıştı. Arka plan çok farklı.
Evet. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın hali de anlatılıyor. İşte vücudu yaralar bağlamıştı ve o yaralarına kurtlar dökülmüştü. Hatta o kurtların dökülüp de sizin rızkınız burada diye o yaraların üzerine koyduğu ifade ediliyor. Şöyle bir zikri var Eyyub Aleyhisselam'ın. Rabbi inni meseniyet durru ve ente erhamurrahimin diye. Bana zarar dokundu, sense merhametlilerin en merhametlisin diye. Bu tevekkül müdür, teslimiyet midir peki hocam?
Bakın dikkat ederseniz orada o anlatılan hikayenin arka planına ciddi olarak bakmak, görmek lazım. Eyüp peygamber teslimiyet örneği olarak nakledilir, anlatılır. Ama orada Rabbil Alemin'e bir tevekkül de var. Fakat onun hakikaten teslimiyet örneği Eyüp peygamber.
Evet.
Tevekkül çok farklı bir şey. Orada o kurtların vücuduna tekrar konması olayı vesaire, bunu tevekkül anlayışıyla çok bağdaştıramıyorum ben.
Evet.
O teslimiyet.
Bu teslimiyet.
Tevekkül çok farklı bir şey.
Tamam.
Evet.
Bir de benim için çok önemli olan Yunus suresinde anlatılan Yunus Aleyhisselam'ın durumu beni çok etkiler. Hani balığın karnına düşmüştü de o balığın karnında Allah'ı zikretmişti ya. Şimdi hatırlıyorum. La ilahe illa ente subhaneke inni küntümüne zalimin demişti ve Allah-u Teala onu o halden kurtarmıştı.
Evet. Yunus peygamberin o teslimiyeti yaptığı yanlışı anlamasının akabindeydi. Dikkat ederseniz.
Evet.
Ben yanlış yaptım Allah'ım diyordu. Çünkü tebliğ etmek gibi bir vazifesi vardı Yunus peygamberin. Kendisine o kadar uzun yıllar İslam'ı anlatmasına, dini anlatmasına rağmen, Allah'ın varlığını bir gün hatırlatmasına rağmen isyan eden, kendisini dinlemeyen, anlamayan bir toplulukla karşıyaydı ve onlara kızmıştı. O kızgınlıkla o toplumu terk edip giderken başına bu iş gelmişti hatırlarsanız.
Evet hocam.
Vazifesini yapmamanın sonucunda Kur'an-ı Kerim'de bize ifade edilen bilgiye göre balığın karnında uzunca bir müddet kalmıştı.
Evet.
Hatasını anlamıştı. Yani orada vazifesini yerine getirmeyen bir peygamber modeli var. Neydi vazifesi? Tebliğ. Tebliğden kaçınınca Allah-u Teala da onu o şekilde imtihan etmişti.
Evet.
Fakat hatasından dönen ve tevbe eden bir peygamber modeli var orada. Sonra da sahibi selamete ulaşan, yaptığı hatayı anlaması sebebiyle affedilen peygamberini sahili selamete çıkaran bir Rabbil Alemin var. Merhametli bir Allah-u
Peki.
Teala var.
Evet hocam. Hocam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Çok
ben
bilgilendik.
Ben teşekkür ediyorum.
Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu peygamber kıssaları bizim için çok önemli. Hayatımıza inşallah tatbik edebiliriz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hanımefendi bizlerle birlikteydi. Tevekkül ve teslimiyet kavramları üzerine sohbet ettik ve böylelikle Hayatın Sesleri burada sona eriyor. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.